Ayrım 14, Mafya, Yeraltının Kriminal Efendileri, Atilla Akar, sayfa 163. Postmodern Mafya. Klasik toplumsal dengeleri gözeten ve koruyan mafya gitmiş, yerine günden güne gözü dönmüş yağmacı vandal tipi bir mafya yerleşmişti. Bu mafyanın sınıf temeli de belli değildi üstelik. Eskiden mafya ağırlıkla köy ve köylülere özgü bir oluşum iken, şimdi kentli mi köylü mü olduğu belli olmayan, bir ayakları kentte, geçmişinden kopuk ama bir yanıyla da ona yaslanan tuhaf bileşimli bir neo-vo mafya ortaya çıkmıştı. Kimliksiz, kişiliksiz, ilkesiz ve gözü dönmüş bir para hırsı içindeki yeni mafya, içinde her sınıftan üyeler yer almaktaydı. Dahası eskiden büyük oranda silme cahil, okuma yazması bile olmayan köylü mafyanın yerine artık eğitimli bir mafya kuşağı geliyordu. Ancak üniversiteli olmaları bile onları uygarlaştırmaya yetmedi. Tam tersine gaddarlıklarını artık daha kurnaz ve bilgili yapıyorlardı. Geleneksel mafiyozo kırsal bölgelerden doğdu. Mafiyozo genellikle sefil kaderinden kaçma umuduyla toplumsal hiyerarşide yükselmeyi vaat ettiği için mafyaya katılmış köylü ya da çiftlik işçisiydi. Bugün artık mafiyozo böyle bir toplumsal kaynaktan gelmiyor. Bugün mafyaya girenler orta sınıftan insanlar ve üniversite öğrencileridir. Lupino'nun kulağını kesen, Lupino bir adam kaçırma olayının kurbanıydı. 5. sınıfta okuyan bir tıp öğrencisiydi. Paola ve Giorgia De Stefano yıllarca üniversiteye gittiler. Giorgia tıp fakültesine kayıt oldu ve sanırım Paolo da hukuk öğrenimi gördü. Pek çoğu yerel yönetimde büyük ortaklığın yararı için çalışan görevliler ve sekreterler oldular. Dipnot Pino Arlacchi, Mafya Ahlakı, Kapitalizmin Ruhu, sayfa 142. Düzen sağlama fonksiyonu kayboldu. Yeni mafyanın eski mafya gibi bir düzen sağlayıcı fonksiyonu da yoktu. Doğrudan düzen bozucuydu. Eski mafya da yasal düzeni bozuyordu ama hiç değilse yerine kendi düzenini koyabiliyordu. Bu yüzden boşluk kalmıyor ve aynı nedenle toplumdan hep destek görüyordu. Yeni mafyosolar tümüyle çıkar odağına yönelirken eski mafyanın toplumda üstlendiği sosyal işlevleri bir kenara itiyor, umursamıyordu. Eski mafya yeni mafyanın yanında adeta yerleşmiş bir otorite isim geliyordu. Yeni mafyada toplumsal yapı içinde üstlenilen aracı rolü yoktu. Kişi veya grup çıkarlarının ötesinde yerel ahlak ve hukuk kuralları doğrultusunda bir düzen kurma kaygısı yoktu. Mafyoz toplum yapısının gerektirdiği bazı yerleşik davranış biçimleri yoktu. Yeni mafya eski mafyadan sadece eleman, yöntem ve suç işleme yetkisi almıştı. Ama eski mafyanın yüzyıllar boyunca özümlenen kendi kendini yönetme yeteneğini alamamıştı. Yeni mafya tüm sorumluluklarını reddetmiş, varlığını şu üç basit olgu üzerine kurmuştu: eroin, cinayet, omerta. Dipnot Murat Çulcu, Dünyamızı Saran Mafya, Cilt 3, sayfa 639. Nitekim bir süre sonra omerta'da kalmayacaktı. Her şey çıkara endekslendiğinden mafyayı asıl bir arada tutan manevi kabukla sıyrılacak, muhbirler, itirafçılar, birbirine kazık atanlar artacaktı. Neredeyse basit bir sokak çetesi düzeyine inmişlerdi artık. Kriminal Gösteriş Budalaları. Ekonomik ve sosyal dengeler değiştikçe kaçınılmaz olarak mafya piramidinin basamakları ve bileşenleri de değişecekti. Mafya tek dar ve kapalı bir kültürün ürünü değildir artık. Ancak sınıfsal bileşimi değişse de kriminal huyları hiç değişmeyecek, tersine daha da artacaktır. Davranışlar sadece suç eylemlerine değil, aynı zamanda dış görünüş ve imaja da yansıyacaktı. Eskinin sade mafya mensubu gitmiş, yerine gösterişçi, ne oldun budalası bir mafya gelmişti. Oysa geleneksel mafya mensupları gösterişten, şımarık hareketlerden nefret ederlerdi. Az konuşurlar, alçak gönüllü davranmaya çalışırlar ve mümkün olduğunca gereksiz güç gösterisinden kaçınırlardı. Hele de zenginliğe dayalı abartılı davranışlar onun anlayışına tümüyle tersti. Bu konularda neredeyse bir derviş adabına sahiptiler. Oysa şimdi onu bir ağır abi yapan bütün özellikler kaybolmuştu. Bir mafya üyesinin tiksindiği şımarıklıklar olağan hale gelmişti. Girişimci mafioso büyük bölümünü güç ve servetin gösterişli simgelerinin, lüks oteller, lüks lokantalar, her türden lüks araba oluşturduğu özgün ve özel bir hayat tarzına sahiptir. 1973-74'ten bu yana önde gelen mafya girişimcilerinden bazıları muhafızlar ve kurşun geçirmeyen arabalar edinmeye başladılar. En güçlü genç mafya patronları Roma ve Milano'nun yüksek sosyetesine katıldılar. Roma'dayken hakim sınıf üyeleri ve Fransız-İtalyan yeraltı dünyasının simaları ile uluslararası dolandırıcı ve spekülatörlerle tanıştıkları moda merkezlerine gidip gelir oldular. Dipnot Pino Arlacchi, Mafya Ahlakı, Kapitalizmin Ruhu, sayfa 139. Artık basına röportaj verir ve magazin sayfalarında artistler gibi poz verip yer almaya başladılar. Bu eski kuşak mafyanın aklına dahi gelmeyecek bir durumdu. Hatta içlerinden bazıları sırf kişisel reklamını yapsınlar diye özel radyo istasyonlarının sahibi veya ortağı bile olmaya başladılar. Postmodern mafya giderek medyatik oluyordu. Tüketim toplumu mafyası. Mafya soruşturmalarıyla ünlü savcı Falcone ise bu tip mafyaya dair farklı bir tanım kullanmakta ve onları tüketim toplumu mafyası diye adlandırmaktaydı. Ancak tüm bunlara karşın davranış biçimlerinde bazı değişimler izlenmektedir. Bu değişimler de mafyanın mükemmel uyum yeteneğinin kanıtlarıdır. Kırsal alanın eski mafya üyeleri çevresinin törelerine körü körüne uyarlardı. Günümüzün kentli mafya üyesi ise içinde bulunduğu tüketim ortamından etkilenmektedir. Çağdaş toplumun kurallarına uyum sağlamıştır. Çağdaş tüketim toplumuna bağlı olarak işlevsel bir nitelik kazanmıştır. Dipnot Giovanni Falcone, Marcello Padovani, Cosa Nostra bir hukuk adamının mafyayla mücadelesi, sayfa 58. Sicilya'da kapitalizmin kentleşme ve sanayileşmenin gelişmesi ve buna paralel gelişen Amerikan etkisi ortaya yeni bir mafya çıkarmıştı. Artık klasik mafyanın romantik kibri gitmiş, yerini hırslı, açgözlü ve para elde etmekten başka bir şey düşünmeyen bir mafya almıştı. Eski gelenek silinmeye yüz tutmuş ama eski geleneğin suç kalıpları varlığını değiştirmeden sürdürmüştür. Evet, belki savaşı yeni mafya kazanmıştı ama ona da o yolu açanın, taşları döşeyenin eski mafya olduğu da unutulmamalı bu arada. Aynı gelenek bugünkü Sicilya mafyasında halen sürmektedir. Henüz çok taze olan şu haber artık mafyanın Sicilya'dan çıkıp tüm İtalya'ya yayılmış olduğunu ispatlıyor gibi adeta. İtalya'daki esnaf eskiden ufak işletmelere yönelen İtalyan mafyasının şimdi yönünü büyük şirketlere çevirdiğini vurguluyor. BBC'de yer alan habere göre İtalya'da mafya ülkenin en büyük sektörü haline geldi. İtalya'nın önde gelen esnaf birlikleri tarafından yayınlanan bir raporda mafyanın bir yılda çevirdiği paranın 120 milyar dolara ulaştığına dikkat çekildi. Raporda mafyanın özellikle güney bölgelerde etkisini arttırdığı vurgulandı. Rapora göre mafya küçük işletmelerden büyük işletmelere doğru yayılıyor. Raporda İtalya'nın çok iyi tanınan dev inşaat firmaları da organize suça karşı herhangi bir şey yapmamakla itham ediliyor. Mafyanın gıdadan turizme, emlaktan finansa kadar ekonominin her alanına girdiği belirtilen raporda, büyük iş sahipleri mafya ile mücadele etmek ve polise gitmek yerine onlarla uzlaşıyorlar ifadesi dikkat çekti. İtalya'da dükkanların %20'sinin haraç verdiği belirtilen raporda, bu oranın Sicilya'da %80'e kadar çıktığı belirtildi. Öte yandan İtalya İçişleri Bakan Yardımcısı Marco Minniti de mafyanın büyümesinin alarm verdiğini kaydetti. Dipnot 23.10.2007 Hürriyet.com.tr İtalyan mafyası 120 milyar dolar çeviriyor. Mafya devlete savaş açıyor. Koruma görevlisi, evinize normal bir vatandaş gibi dönmekten ne zaman vazgeçeceksiniz? General Dalla Chiesa, haklısınız, yarın kadın kılığına gireyim bari. Kişisel güvenlik önlemlerine riayet etmediği için sitem eden koruma polisine General Dalla Chiesa'nın verdiği alaycı cevap. Mafyanın devlet görevlilerinden her zaman nefret ettiği, devleti temsil eden bütün resmi kişi ve kurumlara karşı çıkarları olmadıkça mesafeli ve soğuk durduğu bilinmektedir. Sicilya özelinde ise bu durum daha da belirgindir. Sicilya tarihi boyunca mafyanın ön ayak olduğu tüm ayaklanmalarda hemen ilk saldırılan yerler karakollar, kışlalar, devlet daireleri ve onların görevlileri olmuştur. Bunlar bazen katliama varan biçimler alabilmiştir. Günümüzde ise bazı Latin Amerika ve Asya ülkeleri hariç konjonktürel çatışmalar dışında güvenlik güçlerine açıktan tavır alan yapılar pek nadirdir. Ancak mafya şiddetle iç içe saldırgan bir yapı olmakla birlikte bir o kadar da akıllıdır. Konjonktüre bağlı istisnai durumlar hariç devletle ve onların görevlileriyle çatışmamaya özel dikkat gösterir. Çünkü her mafya üyesi bilir ki devletle çatışmak her zaman baş ağrısı oluşturur. Mafya ne kadar güçlü olursa olsun sonunda devletin elindeki güç ve imkanlarla kıyaslandığında denge kendi lehine değildir. Onlar genellikle devletle sürtüşmeden işlerini sessizce yürütmeyi severler. Devletle açıktan bir çatışma mafyanın faaliyetine her zaman darbe vurur ve o yüzden mecbur kalmadıkça bunu tercih etmezler. Mafyanın bu konudaki geleneksel tutumu istisna haller dışında devletle çatışmama yönündedir. Mafya bilir ki bu gibi durumda muhtemelen zararlı çıkacaktır. Rakipleri, ihanet edenler ve topluma karşı gerektiğinde çekinmeden çok acımasız olabilen mafya, devlet görevlileri söz konusu olduğunda daha sakin davranabilmektedir. Sanki mafya ile devlet arasında bu konuda yazılı olmayan bir anlaşma var gibidir. O yüzden genellikle mafya devletle ilişkisinde hep dikkatli ve karşı karşıya gelmemeye özen gösteren bir tutum içindedir. Özellikle de devlet görevlileriyle çatışma, onları öldürme, yaralama, bombalama, suikast gibi eylemler terörist örgütlerin işi olabilir. Ama mafyanın ana faaliyet alanı değil. Mafyacılar bu anlamda idealist militanlar değil, rasyonel eylemcilerdir. Çok mecbur kalmadıkları sürece devlet görevlilerini hedef almazlar. Onun yerine devlet görevlilerini ve siyasetçileri satın alma, bürokratlara rüşvet ve kendi adamlarını yerleştirme, şantaj ve benzeri yöntemlerle işini halleder. Mafya bilir ki geleceği ve sürekliliği devletle sürtüşmesine değil uzlaşmasına bağlıdır. Ancak bu mafyanın her zaman uysal davranacağı anlamına hiç gelmemektedir. Mafya köşeye sıkıştığını, çıkarlarının ve otoritesinin zedeleneceğini anladığı zaman son derece şiddetli yöntemlere başvurabilir. Açıktan savaş dönemi. Ancak bu eğilim 1970'li yılların ortalarından itibaren kırılmış ve aralarındaki soğuk savaşın bitip açıktan sıcak savaşa dönüştüğü yıllardır. Bu dönemde birçok polis, jandarma, savcı, hakim, vali, avukat, gazeteci, mafyanın kurşun ve bombalarının hedefi haline gelmişlerdir. İtalya bu dönemde ard arda gelen cinayetler zinciriyle sarsılacaktı. Hedefte hep devlet görevlileri vardı. Bu süreç aynı zamanda mafyanın giderek daha saldırgan ve cüretkar olduğunun da bir ispatıydı. Mafya kendisine tavır alan herkesi infaz listesine alıyordu. Cinayetler zinciri 70'li yılların başında mafya için rahatsız edici yazılar yazan ve en önemlisi de Enrico Mattei'nin kaza görünümde öldürülüşünü araştıran gazeteci Mauro de Mauro'nun kaçırılarak öldürülmesiyle başladı. Dipnot: Enrico Mattei'nin ölümü üzerine Türkiye'de de fazla durulmamasına rağmen geçen yüzyılın en önemli olaylarındandır. Çünkü günümüzün petrol savaşlarına ışık tutacak niteliktedir. Mattei cinayeti mafyaya ihale edilmiş bir yabancı istihbarat servisinin işidir. Doğrudan suikasttır. Enrico Mattei 1950'lerin dünya petrol piyasalarında en çok sözü geçen İtalyan devlet şirketi Eni'nin başkanıdır. Eski bir Mussolini yandaşıdır. İtalya'nın bağımsız petrol politikasını yürüten adamdır. İngiliz, Amerikan ve Fransız şirketlerinin bu alandaki hakimiyetini kırmayı hedeflemiştir. İran'la yarı yarıya şartlarda üstelik vergisini de ödeme koşuluyla petrol tesisleri kurmak için anlaşmaya yönelmiştir. Artık İtalya batının diğer şirketlerine mahkum olmayacaktı. Bu uluslararası tekellerin ipini çekmek anlamına geliyordu. Amerikan ve İngiliz şirketlerinin Orta Doğu politikaları bir anda iflas etmişti. Petrol fiyatlarının inmesinden dolayı da o suçlanıyordu. Ayrıca SSCB lideri Kruşçev'le anlaşarak İtalya'ya petrol akmasını sağladı. Enrico Mattei petrol piyasasındaki tekeli kırmıştı. Ayrıca General de Gaulle'ün Sahra Çölü'nde birlikte petrol arama önerisini de geri çevirmişti. En son Amerikalıların Sovyetlerle aynı fiyatta petrol satma teklifini de reddedince işler çığırından çıkacak ve birileri ölüm kararını verecekti. 27 Ekim 1962 günü Sicilya'daki Eni tesislerini denetlemekten döndüğü esnada uçağı düşecekti. Ancak gayri resmi iddialara göre uçak havada patlamıştı. Enrico Mattei aynı zamanda Sicilya için Kuzey Afrika petrollerinin Sicilya'ya getirilmesi eksenli, mafyayı devre dışı bırakan bir de gelişme programı da hazırlamıştı. Bu da mafyanın çıkarlarına çomak sokmaktı. Yabancı güçlerle mafya birleşip ona komplo kurdular. Uçak daha Sicilya, Catania havaalanındayken kalkış öncesi kimliği belirsiz kişilerce uçağa teknik bir müdahalede bulunulmuştu. Az sonra uçağı zaten düşecek veya patlayacaktı. Yedi kız kardeşler, uluslararası yedi büyük petrol şirketi ve mafya memnundu. Dipnot: Mauro de Mauro Mattei olayını araştıran ve önemli bulgulara ulaşmış İtalyan gazetecidir. 16 Eylül 1970 günü Palermo'da zorla kendine ait BMW ve arabaya bindirilerek kızının gözleri önünde kaçırıldı. Kaçırıldıktan sonra Carabinieri, yani İtalyan jandarması, büyük bir arama başlattı. Onun esir tutulduğu evi buldular. Ama Carabinieri yüzbaşısına edilen bir telefon aramayı engelledi. Bu evin mafya ileri gelenlerinden birine ait olduğu söylendi. Mafyanın has adamı başsavcı Pietro Scaglione de dosyayı hasıraltı etti ve olayı sürüncemeye soktu. 5 Mayıs 1971 günü başına aldığı 7 kurşunla o da öldürüldü. Sonunda olay Mauro de Mauro'nun ölümüyle neticelenecekti. Ardından Palermo'daki mafya davalarını üstlenen başsavcı Pietro Scaglione ile şoförünün öldürülmesi geldi. Bu ilk cinayetler tümüyle yeni bir durumdu ve devlet gelmekte olan dalgayı anlayamadı. Devletten doğru düzgün bir tepki görmeyen mafya bu nabız yoklama cinayetleri diyebileceğimiz ilk cinayetler sonrasında iyice cesaretlendi. O güne kadar işlerini rüşvet, tehdit, şantaj metotlarıyla sürdüren mafya bu defa çizgi değiştirip tetikçilerini bir anda devlet görevlilerin üzerine salabilecek konuma yükseldi. Mafya bir anlamda gücünün sınırlarını yokluyordu. Nitekim çok geçmeden 70'li yılların sonları ve 80'li yılların başından itibaren cesetler üst üste yığılmaya başlayacaktı. Önce mafya üzerine sıkı bir takip sürdüren Carabiniere, İtalyan jandarması, yüzbaşısı Giuseppe Russo 1977 yılında öldürüldü. Onu mafya şeflerinin tehdidi altında yaşayan solcu politikacı Gaetano Baldamenti'nin 1978 yılında öldürülmesi izledi. Ocak 1979'da ise araştırmacı gazeteci Marino Francesca öldürüldü. Mart 1979'da ise bu kez hedefte bir Hristiyan Demokrat politikacı olan parti sekreteri Michele Reina vardı. Hemen peşinden mafya soruşturmalarını yürüten hakim Cesare Terranova öldürüldü. Aynı yıl içinde bu kez sıra polis şefi Boris Giuliano'daydı. Özellikle mafyanın eroin trafiğini çözmesine az kaldığı söyleniyordu. 1980 yılına gelindiğinde de ilk cinayet Palermo Belediye Başkanlığı'nı bırakan Piersanti Mattarella'ya yönelik olarak işlendi. Aynı yıl içinde bir Carabinieri yüzbaşısı olan Emanuela Basile öldürüldü. Daha önce öldürülen polis şefi Boris Giuliano'nun bıraktığı dosyaların izini sürmekteydi. Ki bu sayede bir grup mafya üyesi tutuklanabilmişti. Ancak yeterli kanıt yoktu ve buna rağmen başsavcı Guattaro Costa tutuklanmaları emrini vermişti. Aradan iki ay geçmemişti ki başsavcı Guattaro Costa evinin önünde öldürüldü. Mafya kendisine yaklaşan her devlet görevlisini öldürüyordu. Onu bir başka önemli cinayet olan Vali Vito Lipari'nin ölümü izledi. Mafya artık sıradan insanları veya kendileri gibilerini değil, bizzat devletin ileri gelenlerini yok ediyordu. Buna rağmen devlet halen somut bir adım atabilmiş değildi ve acziyet içindeydi. Bu tepkisizlikten daha da cesaret alan mafya ise açıkça devlete meydan okuyordu. 1982 yılında aynı zamanda parlamentodaki mafya araştırma komisyonu üyesi olan İtalyan Komünist Partisi milletvekili Pio La Torre, Sicilya'ya gitmek ve durumu yerinde araştırmak istedi. Dipnot, gerçi La Torre'nin Sicilya'ya gidiş amacı sadece mafya araştırması değildi. Aynı zamanda ABD'nin burada kurmak istediği denizaltı üssüne karşı kampanyayı da organize etmek istiyordu. Bu yüzden La Torre cinayetinin aslında bir CIA cinayeti olduğu da söylenir. Mafya işin sadece taşeronuydu. Aynı zamanda mafyanın kara para kaynaklarını kesecek bir yasa teklifi hazırlığındaydı. Ancak daha kendi gelmeden Sicilya'da mafyanın organize ettiği aleyhine bir basın kampanyası başlamıştı bile. Bu komünist ajanın Sicilya'da işi yoktu. Buna rağmen La Torre raporunu tamamladı ve devlete verdi. Hükümet bunun üzerine General Alberto Dalla Chiesa'yı bölgeye göndermeyi karar verdi. Mafya buna karşılık La Torre'den 30 Nisan 1982'de intikamını aldı. Arabasındayken açılan yaylım ateşle öldürüldü. Bütün namuslu ve ülkesini düşünen insanların başına gelen şey La Torre'nin de başına gelmişti. General Alberto Dalla Chiesa ise çalışmalarına canla başla devam ediyordu. Mafyayı çökertebilmek için özellikle Corleone bölgesini seçmişti. Buradaki ailelerin akrabalık haritasını çıkarttı ve özellikle de itirafçı Leonardo Vitale'den yararlandı. General mafyaya karşı savaşın kazanabileceğine dair iyimser görüşlere sahipti ve bu uğurda gece gündüz çalışıyordu. Ancak istediği geniş ve özel yetkiler bir türlü çıkmıyor ve üstelik faaliyet alanı Palermo ile sınırlandırılıyordu. Devlet içinden birileri adeta generali çelmeliyordu. Nitekim bu yüzden etkisi sınırlı kalan ve bürokrasi ile uğraşmak zorunda kalan General Alberto Dalla Chiesa, 3 Ekim 1982 günü yanında eşi Emanuela Setti Carraro varken tüm korumalarıyla birlikte öldürüldü. General ve korumaları mafyanın AK-47 Kalaşnikovlarından çıkan mermi sağanağı altında kalmışlardı. Oğluna göre ise babası Hristiyan Demokratların ihanetine uğramıştı. Aynı yıl içinde generalin bıraktığı izleri süren polis memuru Calagero Zucchetto da öldürüldü. Dipnot, aynı olaya paralel olarak polisi mafyaya götürecek 3 bankacı gaz zehirlenmesinden esrarengiz biçimde ölecekti. Bir başka banka müdürü de kamyon çarpması neticesi öldü. Bu cinayetlere Palermo'daki araştırma grubu yargıçlarının şefi Rocco Cinnici'nin ölümü eklendi. 14 mafya üyesi hakkında tutuklama kararı çıkartan yargıç Rocco Cinnici'nin evinin önüne park edilmiş, içi TNT patlayıcı dolu bir Fiat araba uzaktan kumanda ile patlatıldı. Yargıç, iki koruması ve kapıcısı öldüler. 1985'e gelindiğinde ise aranan bir mafya babasının peşindeki ekibin şefi Komiser Giuseppe Montana öldürülecekti. 2 ay sonra yani Ağustos 1985'te bu kez polis şefi Antonino Cassara evinin önünde karısının gözleri önünde koruması ile birlikte vuruldu. Dipnot, 1986-87 arası devlet görevlilerine yönelik hiç cinayet işlenmedi. Çünkü büyük mafya davaları başlamıştı ve cinayetler mafyacılara daha ağır cezalar getirebilirdi. 12 Ocak 1988'de bu kez Palermo Belediye Başkanı Giuseppe Insalacco öldürüldü. Suçu devlet ihalelerini mafyayla paylaşmamaktı. Aynı yıl toplamda 14 cinayet daha işlenecekti. Takip eden süreçte hakim Rosario Livatino ve başsavcı Antonio Scopelliti öldürüldüler. 1 Mart 1992'de ise bir istisna olarak mafya politikacısı ve karanlık bir kişi olarak ünlenen Salvo Lima öldürülecekti. Dedikodulara göre mafya babalarını savunmada gösterdiği zaaf yüzünden öldürülmüştü. Peki bu süreçte niçin bu kadar çok ve önemli devlet görevlisi öldürülmüş ve mafya bunu nasıl göze almıştı? Yoksa mafya devletten daha mı güçlüydü? Dipnot, mafya babası Ciancimino bu cinayetlere ilişkin farklı bir iddia ortaya atmıştır. Ciancimino'nun Lima ve Falcone cinayetleri hakkında bir teorisi vardır. Ona göre bu cinayetler mafya tarafından değil, devletin kendi iç çatışması nedeniyle işlenmiştir. Cinayetlerin amacı Andreotti ve Craxi'nin tasfiye edilmesidir. Milano rüşvet skandalıyla çalkalanmış, Sosyalist Parti ve Craxi'yi ağır bir şekilde etkilemiştir. Thomas Lappalainen, Mafya, sayfa 126. Bu sorunun iç içe birçok cevabı var ama ince bir noktayı iyi kavramak gerekiyor. Öncelikle liberal aymazların müthiş öngörüleri boşa çıkmıştır. Çünkü liberallere göre serbest piyasa ve demokrasi geliştikçe mafya da sürece ayak uyduracak ve ehlileşip yasal fırsatlara ayak uyduracak normal iş adamlarına dönüşecekti. Oysa neredeyse tam tersi olmuştu. Sicilya özelinde ise rant kapışmasını daha da hızlandırmıştı. Unutulan ve görülmek istenmeyen şuydu ki, kapitalizm ve pazar ekonomisinin gelişmesi mafya için sadece yeni fırsatlar ve yeni rant alanları anlamına gelmiştir. Bu ise mafyanın hem birbirine hem topluma hem de devlete karşı daha yırtıcı olması sonucunu getirmiştir. Bu dönem cinayetleri ile kapitalizmin mafyatik dönüşümü arasında sıkı bir bağ vardır. Kârları ve faaliyetleri eskisiyle kıyaslanamayacak ölçüde büyüyen mafya, ele geçirdiği yeni mevzileri ve avantajları yitirmemek için bir ölüm kalım savaşına girişmiş ve mevzilerini cinayetler pahasına koruma yoluna gitmiştir. Gene aynı süreçte ortaya çıkan yeni gruplarla klasik gruplar arasında amansız bir iktidar kapışması ve tasfiye çabası yaşanmıştır. Bunun tek yolu ise otoritesinin devlete rağmen dimdik ayakta olduğunu göstermekten geçiyordu. Eğer devlet bir kez bile kazanmış olsaydı bu mafyada ağır bir karizma hasarı oluşturacaktı. Cinayetler bunu ispatlamanın bir aracıydı da. Öldürülen kişilerin kimlik ve misyonlarına bakıldığında ise hepsi de mafyayı ezmeye yeminli devlet görevlileridir. Hepsi de ya sonuç almaya çok yaklaştıkları veya artık mafya için ciddi tehdit olmaya başladıkları anda öldürülmüşlerdir. Bu anlamda her cinayet bir gözdağıdır ve dirençli bürokratlara yönelik bir soykırım manzarası arz etmektedir. Mafya onları öldürerek hem prestijine hem de kendinden başka otorite olmayıp kendisiyle başa çıkılamayacağı imajını pekiştirmiştir. Unutmayalım ki aslında mafyanın tüm sermayesi dışa karşı saldığı korku ve buna dayalı namıdır. Bunu sildiğiniz anda ortada mafya diye de bir şey kalmaz. Sonuçta bu kapışmadan güçlü ve galip olarak çıkan mafyanın etkisi daha da artmıştır. Devlete bile kafa tutabilen mafyanın imajinatif sermayesi çoğalmıştır. Devletin kendisi karşısında ne kadar güçsüz olduğunu kanıtlayarak manevi ağırlığını katlamıştır. Tabii bu kadar çok ve önemli kayıp vermesine rağmen o dönemdeki İtalyan devletinin adeta eli kolu bağlı kalması ise başlı başına ve ibretlik bir inceleme konusudur. Sanki devlet içinden bir güç veya kanat en önemli bürokratlarının harcanmasına göz yummuş gibidir. Nihayetinde çizilen mafyanın değil devletin karizması olmuştur.
14. ayrımın sonu. Sayfa 175.